kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba, umarım mevcut şartlar altında olabildiğince iyisinizdir. Bu sıralar her birimizin konuşmaya başladığı bir konu var, normalleşmek. Eğer ki normalleşmek yaşanan her şeyi sineye çekmek ve unutmak anlamına geliyorsa, sanırım ki artık normale dönmek denilen bir şey yok. Yani yeni normalimiz bu. Ama bir yandan da özellikle içerik üreticiler arasında konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konu var. Normal yayın takvimimiz, akışımıza dönüp dönmeyeceğimiz. Bu noktada ben şöyle düşünüyorum. Benim mevcut krizlere katkım kendi tarzımda olabilir. Felsefe anlatarak, yaparak, umuttan, mutluluktan, belki anlamdan bahsederek olabilir. O yüzden felsefenin izinde yolculuk projesinin bölümlerini de tekrar yayına almaya karar verdik. Aslında bakarsanız birazdan dinleyeceğiniz bu bölüm yaklaşık bir ay kadar önce kaydedildi. Fakat bölümün içeriği de ölüm ve yaşamın döngüselliği meselesiyle ilgili olduğu için bu gündemde paylaşmanın çok doğru olmayacağını düşünmüştük. Şimdi ise bunu, farklı olanakları ve anlamları araştırmak, bir yolda olmak ya da yoldaki bir arkadaştan alınan bir mektupmuş gibi dinlemenizi öneririm. Yayın akışımıza geri dönüşün size nasıl hissettirdiğini de merak etmiyor değilim. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi paylaşmak isterseniz her zaman memnuniyetle dinlerim. Şimdi bölüme geçebiliriz.
Dünyaya fırlatıldığın bu yeni serisinde felsefenin izinde yollara koyuluyoruz. İlk durağımız Hindistan.
Ah, çok güzel esiyor şu an. Kapı çarpacak. Hop çarptı. Aman tanrım, şu an o kadar güzel gözüküyor ki bütün yapraklar uçuşuyor, yağmur yağıyor. Hindistan'ın güneydoğusunda bir köydeyim ve evimin duvarları yok.
Duvar yok.
Tellerle yaratılmış bir kafes burası. O yüzden arada rüzgar sesleri gelecek, artık affedin ama bunun keyfine varabiliriz diye düşünüyorum.
Merhaba yolculuk arkadaşlarım. Hindistan'dan selamlar. Hala Hindistan'dayım. Hakikaten ben bile bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Yani kafamda 2 hafta 20 günü kesin bulurdu diye bir fikir vardı ama 2. haftanın sonunda bütün fikirlerimin değişmeye başlayacağını, 3. haftada aslında gitmem gereken Sri Lanka'yı ertelemeye başlayacağımı, buraya alışacağımı, acaba birkaç ay kalsam mı diyeceğimi hiç düşünmezdim. Ve bunu da ilk paylaştığım insan siz oluyorsunuz şu an bu kayıtta. Henüz aileme bile söylemedim. Konuyu biraz toparlamak lazım. Yani başıma neler geldi görüşmediğimiz sürede, başıma gelenlerden ziyade Hinduizm üzerine nasıl bir pratik yapmaya başladım, neler öğrendim, bunlardan bahsedeceğim. Bu felsefenin izinde yolculuk serisinin ilk bölümünde Delhi, Agra, Jaipur'a gitmiştik. Ve aslında biraz daha Hindistan'a geldikten sonra yaşama dünyasının, pratiklerin, değerler sistemimizin nasıl değiştiğinden, nasıl bir şok içerisinde olduğundan bahsetmiştim. Epey detaylı bir bölüm. Fazlasıyla ortam sesleri, diyaloglar, benim iç çekişlerim, içgörülerim vardı. Bu bölümde ise o ilk karşılaşmanın yarattığı şoku aştıktan sonra artık gerçekten Hint felsefesi üzerine konuşalım istiyorum ve bunu da elbette Hinduizm denildiğinde Hindistan'da akla gelen şehirlerden bir tanesi olan Varanasi'de yaşadığım, gördüğüm, okuduğum, deneyimlediğim şeyler odağında yapacağız.
Namaste, welcome to Varanasi.
Şu an yaptığım şey çok enteresan geliyor. Bir arabanın arka koltuğunda çok enteresan bir şehirde gidiyorum ve Hinduizm üzerine konuşuyorum. Ve bir akşamüstü, tozlu, dumanlı, güneş batıyor, her yerde insanlar var, sokakta yatanlar. Kendimi hep böyle hayal etmiştim sanırım. Öncelikle biraz Varanasi'den bahsedeyim. Neden Hinduizm denildiğinde akla gelen şehir ya da Varanasi kelimesinin sizde yaratması gereken imaj ne? Biraz buna bakalım. Sonrasında şehirde hüküm süren felsefeyi konuşmaya başlayalım istiyorum. Varanasi, Hindistan'ın kuzeyinde yer alan, daha önce gitmiş olduğum Agra, Jaipur gibi şehirlere 300 kilometre civarında uzaklıkta bir yer. Ben oraya bir özel kiraladığım araçla gittim. Toplu taşımalardan biraz daha uzak duruyorum. Özellikle Covid sonrası dönemde hastalanmaya pek niyetim yok. Çünkü yalnızım, çalışmam lazım, çok fazla efor sarf ettiğim bir iş sürdürüyorum gibi gibi nedenler. Ufak tefek kendimce küçük lükslerim var. Varanasi'ye vardığımda, daha doğrusu henüz yoldayken, her karşılaştığım insan, işte aracı kullanan şoför, rehber sürekli bana ölümün ve yaşamın şehrine hoş geldin dediler. Ve ben böyle meraklı gözlerle etrafı süzerken geldik mi, şehir merkezinde miyiz, sürekli böyle sorular soruyordum. O noktada rehber şey dedi, vardığımızda anlayacaksın, vardığımızda fark edeceksin. Onlar böyle dedikçe ben ufak bir gerginlik ve heyecan arasında gidip gelmeye başladım. Çünkü neyle karşılaşacağım hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ve yüzlerindeki ifade hafif dalgacı, gülümseyen ve şok olacağımdan emin olduğum ama yine de böylesi bir deneyimin sağlayacağı o aydınlanma, o farkındalığa da güvenen bir ifadeydi.
Burada bir trafik var. Özellikle o eski Delhi'deki kısımdan bahsetmiştim. Ne yaparsan yap bazen iyi görüyor olman, iyi araba kullanıyor olman yeterli değil. Gerçekten şansa ihtiyacın var. Ve Varanasi'ye girdiğimizde birazdan fark edeceksin. Yaklaşık 3 milyon insan sokakta yatıyor dedi. Çünkü Varanasi şehir merkezine vardık mı diye sormuştum. Ama vardığımızda fark edecekmişim. Bir de şöyle bir şey söyledi. God is everywhere. Yani tanrılar her yerde.
Hazırlandım, odama gittim ve sanki böyle birazdan bir ritüele, bir seremoniye, önemli bir şeye katılırmışçasına saçlarımı topladım, yüzüme maske taktım, kıyafetlerimi organize etmeye çalıştım. Bu organizasyon meselesi benim için çok önemli. Neden? Şunu hayal etmenizi istiyorum. Gözünüzün önüne yolculuktaki Dilara denildiğinde şöyle bir sahne gelsin. Bir çantası var. Bu çantanın dışında boynunda asılı büyük bir kamerası var, ana ekipmanım. Bu ana ekipman olan Fuji kamera ağır ve onunla sürekli video çekemiyorum. Çünkü sürekli bir sallantı halinde olduğum için ya çok kısa 5-10 saniyelik böyle detayları çekmek istediğim footage tarzı videolar alıyorum ya da fotoğraf çekiyorum. Onun dışında sağ elimde şu anda da bu podcast bölümünü kaydettiğim ses kayıt cihazım var ve onun kulaklıkları kulağımda. Sol elimde ise stabilizasyon ayarı olduğu için titremesinin herhangi bir problem yaratmayacağı, işte bu yüzden tam da sol elimde tuttuğum, çünkü ben sağlağım, GoPro'm var. Yani beni bir ahtapot gibi hayal edebilirsiniz. Yeri geldiğinde ses kayıt alıyorum, yeri geldiğinde GoPro ile yürüyüş anımı ve dış mekanı çekiyorum, yeri geldiğinde durup fotoğraf çekiyorum ve bir yandan hani sürekli güvenliğimi sağlamaya çalışıyorum. İşte telefonuma bakıyorum, her şey yerli yerinde mi, hijyenimi tutmaya çalışıyorum falan. Epey zorlayıcı, böyle bir savaşa gidermişçesine bir hazırlıkla. Beni en çok gören şeylerden bir tanesi de her sabah, her akşam geldiğimde şu bütün ekipmanları tek tek dezenfektanlarla temizlemek. Sonrasında her sabah yaklaşık 30 tane kabloyu ve ekipmanları tek tek yeniden çantalara yerleştirmek. Böyle insanların sırt çantası elinde bir tane telefonla gezmelerini acayip kıskanmaya başladım. Konu kıyafet değil, çünkü zaten 5 tane kıyafet falan giyiyorum. Hatta valizimi açmadığım günler oluyor. Ama ekipmanlar, kablolar... Gelecekte sadece bir ses kayıt cihazı ve GoPro ile gezeceğim. Yani bu kesin yeni kararımdır. Ve tabii onları sürekli temizleyip kaldırmak da acayip can sıkıcı. Başlangıçta çok çok abartıyordum. Çünkü geçtiğimiz bölümde de söylediğim gibi herkes "Oo, Hindistan'a mı gidiyorsun? Kesin her şey felaket olacak. Bir defa mideni kesin bozarsın. Kesin hastalanırsın ama atlatırsın" şeklindeydim. Açıkçası hiç hastalanmadım. Bunu böyle sesli söylediğimde kötü enerji çekiyor olabilirim. Şu an Hindistan'dayım ya, her şey enerjiyle ilgili. Midem bile bozulmadı. Ki ben bunu böyle vurgulayarak söylemek istiyorum. Ailemin yaşadığı şehrin, genellikle Marmaris'te oluyorum ya Türkiye'de.
Oradan İstanbul'a geldiğimde bile üçüncü gün hastalanan bir tipimdir. Ve buraya gelirken kesin hastalanırım diye yanımda neredeyse bir kabin bagaj boyunda ilaç var. Böyle eczacı arkadaşlarımla konuştum. Doktorların yazdığı ilaçlar var falan. Bir şey olmadı. Çok abartıyormuşuz. Her zaman olduğu gibi. Zaten bence dünya üzerindeki hiçbir yer umduğumuz kadar güzel değil. Hiçbir yerde umduğumuz kadar kötü değil. Bu şey vardır ya, imgeler. İşte Bali mesela, muazzam bir cennet. Kahire videoları Instagram'da. Instagram and reality gibi böyle şeyler vardır. Biz ne bekliyorduk, ne bulduk diye. Bunu birçok yerde deneyimledim. Avrupa'daki bazı şehirlerde, bazı restoranlarda da tamam çok güzel yerler var ama aman sanırım her şeyiyle muazzam falan gibi bir şey yok. Yani çok güzel olan yerlerde, Tulum'daki böyle geceliği 35 bin TL olan oteller, oralarda kalmadım ama otele gittim, gördüm, gezdim en azından. Bile umduğumuz kadar, abarttığımız kadar büyüleyici değil, hiçbir yerde umduğumuz kadar kötü değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu fikrim konusunda bir tartışma yapılabilir mi? Neyse, konu bu değildi. Çok muhabbet edesim varmış, Türkçe konuşmayı da özledim. Ne diyordum? Varanasi. Rehberimle buluştum ve şanslı olduğum konulardan bir tanesi rehberlerimin her defasında çok yardımsever olması. Ama her nedense anlamadığım bir sebepten seslerinin kullanılması konusunda çekinceleri var. Başlangıçta anlamadım, yani sonuçta rehbersin, sesinin kullanılması, görüntünün kullanılması iyi bir şey bile olabilir değil mi? Yani bu bir pazarlama aracı olabilir. Türkiye'den insanların senin yaptığın işleri bilmesini sağlayabilirsin. Ama sonrasında mesela Oroville'e geldiğimde, şu an olduğum şehirde de insanlar böylesi spiritüel konular hakkında konuşmalarının, duygularını paylaşmalarının sanki dijital bir içerik haline dönmesinden çekiniyor gibiler. Bu benim ilk izlenimim. Çünkü ne zaman ses kayıt alabilir miyim gelecekteki kendim için diyorum. Bazen not almam gerekiyor çünkü hani kağıt kalem kullanmadığım için. Ve her defasında tabii ki alabilirsin ama paylaşırken bunu kendi sesinle yapmanı rica edeceğim gibi şeyler söylüyorlar. 3 milyondan fazla insan yaşıyormuş. Hindular, Hristiyanlar ve Müslümanlar var. Ve rehberim bana Varanasi'ye hoş geldin. Burası insanların kendilerini bulduğu şehir dedi. Ben de bunu nasıl yapacağım peki diye sordum. O kısım biraz karışık ama çözeceğiz. Varanasi ile ilgili söyledikleri ilk ve en önemli şey ölüm ve yaşam konusu. O yüzden bugün biraz ölüm ve yaşam döngüsünün ne olduğu, Hinduların ölümü, yaşamı, yaşamın anlamını, varlıklarını nasıl kavradığından bahsetmemiz lazım. Yani biraz filozofluk yapacağım. Biraz böyle bir bilgiseli halinde olacak ve sonrasında bende yarattığı deneyimlerden bahsederim. Şimdi Hinduizm dediğimizde ilk olarak şunu bilmeliyiz ki aslında Hinduizm kavramı Hindular tarafından ortaya koyulmuş, sistematik bir hale getirilmiş bir din değil. Çok ironik bir şey. 19. yüzyıl, 20. yüzyılda bildiğiniz gibi Hindistan'da bir Birleşik Krallık sömürgesi var. Ve Britanya krallarından Edward, insanların burada sürdürdükleri pratiklere, yaşam felsefelerine, düşünme tarzlarına bakıyor. Onların kutsal olarak kabul ettiği bazı metinler var. İşte Hindu mitolojisi, Veda adlı kitaplar, Mahabharata veya Ramayana gibi epik destanlar. Ve onları inceledikten sonra orada görmüş olduğu şeyi, insanların zaten doğrudan sürdürdüğü o yaşam felsefesini sistematik bir din haline getiriyor. Yani Hinduizm kavramı yeni bir kavram ve Hinduizm kelimesini veren Batılılar. Batılıların doğulularda gördüğü ve adlandırdığı şey Hinduizm. Bu fikri öğrendiğimde, bu gerçeği öğrendiğimde şaşırdım. Çünkü teknik olarak aslında ben de kaçınılmaz olarak benzer bir şey yapmıyor muyum? Yani batılı bir zihinle, batı tarafından domine edilmiş, batı eğitimi almış bir zihinle buraya geliyorum ve buradaki pratikleri anlamaya çalışıyorum. Tabii ki de orada bariyerler var. Yani hiçbir zaman bir Hindu gibi Hinduizmi anlayamayacağım veya pratik edemeyeceğim. En azından başlangıçta böyle bir şey mümkün gözükmüyor. Belki 30 sene bunun üzerine çalışmış bir yogiyseniz mesele değişebilir ama o kültürel olarak aramızdaki farklılık var. Hatta ben buraya geldikten sonra insanlara Hinduizmi araştırıyorum dediğimde bile aslında
doğrudan şey demiş oluyorsun. Ha, sen bir batılı gibi batı kavramsallaştırması içerisinde meselenin teorisini yapacaksın. Değil mi? Bakacaksın, göreceksin bazı şeyleri, gördüğünü zannedeceksin ve oradan soyutlayarak bir genelleştirmeye varacaksın gibi bir yerde. Peki onlar kendilerine ne diyorlardı? Hinduizm kavramı yeni bir kavramsa, Hinduizm 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey değil, artık o hangi felsefeyi nitelendiriyorsa, onların kendi felsefelerine, kendi yaşam pratiklerine, yaşamı nasıl yaşadıklarına verdikleri isim Sanatana Dharma. Şimdi bu Dharma meselesi oldukça önemli ve bunun sistematik bir din olmaktan ziyade bir felsefe olması meselesi de oldukça önemli. Buralar bize tartışmak için o kadar çok veri sunuyor ki. Ama adım adım ilerleyelim. Anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki birdenbire böyle her şeyi boşaltmaya başladım. Kesemde çok fazla şey birikti bu sürede. Sanatana Dharma dediğimiz felsefe, yani ya da Hinduizm diyelim açık olması için, kuzeyde Himalayalar, güneyde İndus Nehri arasında kalan coğrafi bölgede yeşeren bir yaşam tarzı. Hatta bu Hindu, Hindi, Hindistan kelimelerindeki, gerçi Hindistan Farsça bir kavram ama kaynaklandığı yer Himalayalarla İndus Nehri. Yani kavram zaten buradan geliyor. Bu coğrafi bölgenin ismi. Biz bugün her ne kadar Hindistan dediğimizde modern anlamda sınırları belirlenmiş bir ülkeden söz ediyor olsak da aslında Hindistan bundan çok daha fazlası, sınırlarını oldukça fazla bir şekilde aşıyor. Çünkü Asya kıtası içerisinde bir de Hindistan alt kıtası var. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin kendisi neredeyse bir kıta olma özelliği gösteriyor. Çünkü Maldivler'den tutun da Bangladeş'e, Pakistan'a oldukça geniş bir havzada hem Hint dediğimiz hem Hindu dediğimiz insanların yayıldığını görüyoruz ve burada kendisine özgü kültürel bir yapılanma var. Ve Hindistan'da kendisi içerisinde işte 1000+ dilin konuşulduğu, bunlardan sadece 22 tanesi tanınmış dil, ama kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında insanların görünümünden tutun da tüm göreneklerin değiştiği bir zenginlik halinde. Ama Hinduizm ya da Sanatana Dharma dediğimizde bazı ortak desenler görmeye başlıyoruz. Ve bu öylesine bir desen ve bir yaşama tarzı ki, sonrasında içerisinden Budizmi, Zen Budizmini, farklı farklı pek çok dini inanışı, ritüeli, felsefeyi çıkartıyor.
It's like Muslims go for the Mecca for the Hajj. So who's believe on the Buddhism, they must come to Varanasi complete his rituals.
Varanasi Budistlerin haç merkezi gibi. Yani bu da çünkü aydınlandıktan sonra ilk buraya gelmiş. Bu yüzden kim Budistse burayı ziyaret etmek zorunda dedi.
Peki Sanatana Dharma kim tarafından ortaya atılmış, ne zaman ortaya çıkmış derseniz, burası enteresan. Çünkü bu dinin ya da felsefenin bir kurucusu yok. Burada önemli bir peygamber gibi bir figür de yok. Hatta burada İbrahimi dinlerde olduğu gibi tek bir tanrı, yaratıcı tanrı konsepti de yok. Yani Allah, Yehova veya işte Jesus gibi bir kavram da yok. Tanrılar var ama onu da birazdan konuşacağım. Sandığımız anlamda bir tanrı kavramsallaştırması yok. Peki nerede başlıyor? Ne zaman başlıyor? Hindulara göre evren, kozmos, varlık ne derseniz deyin, yaratıldığından beri, başlangıcından beri var olan bir felsefe bu. Ve Sanatana Dharma aslında İngilizce'de unchanging responsibility anlamına geliyor. Yani Türkçe'de biz buna değişmeyen sorumluluk, değil mi? Sürekli kendini gösteren daimi erdemlerimiz, daimi yapmamız gereken sorumluluklarımız anlamına geliyor. Doğal olarak bu değişmeyen bir sorumluluk, değişmeyen düzen, yasa ise varlığın en başından beri var ve her yerde, herkes için, millet, dil, din, ırk, coğrafya gibi ayrımları gözetmeksizin dünyanın her bir karesinde geçerli olan evrensellik niteliğine sahip bir felsefe. Ve bu anlamıyla ilk olarak Indus tarafında yaşayan insanların sonrasında coğrafi problemlerle daha içeri doğru gelmesi hareketini de sayarsak takriben M.Ö. 9000 senesine kadar götürebiliyorsunuz.
Ama Hinduizm, Hint felsefesinin mitolojisiyle birlikte böyle M.Ö. 4000'ler, 5000'ler civarında ortaya çıktığını, ilk metinlerin ise yazılı metinlerin M.Ö. 1500'lerde Veydalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani oldukça köklü bir gelenek var burada. Başlangıçta sözlü bir gelenek var, sonrasında Vedik dönem dediğimiz M.Ö. 1500'lerde başlayan Vedik dönemde bu ilk kutsal metinler ortaya çıkıyor, Veda adlı metinler ortaya çıkıyor. Ve biz bugün Hinduizm'den, Hint felsefesinden bahsettiğimizde işte Hindu mitolojisine bakıyoruz, bu Ramayana, Mahabharata gibi destanlara bakıyoruz ya da bu Veda adlı metinlere bakıyoruz. Bu kısımlar bana rehberlerin anlattığı şeyler değil. Bunlar bir senedir Dilara'nın gidip gelip okuduğu, sonrasında Hindistan'a geldikten sonra sıklıkla Hindu arkadaşlar edinip onlara sorduğu, öğrendiği şeyler. Ve şöyle bir şey de itiraf etmek lazım. Bu aralar kaldığım yerdeki komşum çok aklı, algısı açık bir Hindu ve ondan çok fazla şey öğreniyorum. Yani bazı konseptlerin nasıl metaforlar olduğunu, işte reenkarnasyon dediğimizde ne anlaşılması gerektiği gibi. Bazen bazı şeyleri anlamak için hakikaten sadece okumak yetmiyormuş. Yerine gidip o okuduklarını görmen, deneyimlemen, anlaman gerekiyor. Özellikle söz konusu Hinduizm olduğunda böyle. Çünkü birkaç gün önce ben tanıştığım birine Hinduizm üzerine araştırma yapıyorum dediğimde peki nasıl yapıyorsun dedi. Yani Hinduizm üzerine araştırma yapmak ne demek dedi. Kitap okuyorum, işte bazı kaynaklarım var, araştırmalar yapıyorum, makaleler okuyorum falan dedim. O da şey dedi, Hinduizm senin teorisini okuyarak öğrenebileceğin bir şey değil. Onu ancak pratik ederek anlayabilirsin. Çünkü bu felsefenin ya da dinin, ne derseniz deyin, esası pratik. Pratiğinde kendisini gösteren, pratik ettikçe anladığın ve yaşadığın bir şey. O yüzden üçüncü haftamda artık bunları konuşabiliyor olmak benim için daha iyi. Bazen şey diye düşünüyorum, bir konu hakkında o deneyimin hemen üstüne konuştuğunuzda henüz böyle o daha rafine edilmiş bir bilgi haline gelmiyor. Yaşadığınız şokla konuşuyorsunuz. İşte tam da bu yüzden zaten içgörüler dediğim anlık ses kayıtlarım var ama biz Batı felsefesinde şey deriz ya, Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkta öter. Yani önce bir şeyler yaşanır, olaylar olur. Sonrasında alacakaranlık çöktüğünde Minerva ancak ona dair bir kavrayış, gerçekçi bir görme geliştirir. Benim için de Varanasi deneyimi bu şekilde. Şu an Minerva'nın baykuşu, Dilozof ötme halinde, ötecek seviyeye geldi.
Sanırım biraz ağlamak istiyorum. Yaşadığım dehşeti anlatamam gerçekten. Yani durduğumda etrafımda dönen dünya o kadar garip ve hızlıydı ki bir an dehşete kapıldım ve gözlerim doldu.
Ne diyorduk? Sanatana darmam. Şimdi bu unchanging responsibility ya da değişmeyen sorumluluğumuz Hinduizm ya da Hint felsefesindeki yaşamın anlamı, varlığın anlamı insan için, çok enteresan bir yere geleceğim. Mutlu, hoşnut, bütünlüğü, ahengi fark eden, tatmin olduğumuz esenlikle yaşamak. Yani bir nevi mutluluk felsefesi bir açıdan. Bu çok enteresan çünkü Batı'da da özellikle mesela Platon'dan önce işte Sokratik gelenekten söz ettiğimizde, sonrasında hatta Aristotelesçi gelenekten söz ettiğimizde de bir mutluluk ahlakı, mutluluk felsefesiyle karşılaşırız. Ama bu mutluluk sandığımız mutluluk değil. Yani biz mutluluğu genellikle gündelik hazlar, eğlenme, bedensel tatmin gibi düşünüyoruz ama peki mutluluk kavramından ne anlamalıyız? Sahici bir mutluluk nasıl olmalı? Hinduizm'de de insan yaşamının anlamı ve amacı o mutluluğa, o esenliğe ulaşmak olduğuna göre bu noktada Doğu Batı arasında gidip gelerek iki tarafı da sentezleyerek bir kavrayış geliştirebilir miyiz diye sormak istiyorum. Neden? Çünkü Dilozof ile Felsefe Tarihi serisinde biz Aristoteles'i konuştuk değil mi? Mesela Sokrates'i konuştuk, Stoacılardan ve tekrar bir mutluluktan, erdemli yaşamdan söz edeceğiz. Bazen bazı konseptlerin Doğu Batı demeksizin farklı coğrafyalarda benzer bir şekilde ele alındığını görmek aslında o bakış açısının belki de hakikate en yakın şeylerden bir tanesi olduğunu gösteriyor bence. Hindular da mutlu bir yaşamı insan yaşamının amacının böylesi bir esenlik, böylesi bir ferahlığa erişmek olduğunu söyledikten sonra bu durumu şöyle tanımlıyorlar. Birincisi, kendini, kendi doğanı, kendi potansiyelini bilmek. Kendini tanı, kendini bil diyorlar. Tıpkı Herakleitos'un kendimi aradım demesi gibi, Sokrates'in kendini tanı demesi gibi, değil mi? Bu noktada kendimi tanımak nedir? Yani o kendi nedir aslında? Burada bahsettiği Dilara'nın en sevdiği hobileri, Dilara'nın kişisel gelişimi değil. Çünkü Hinduizm'de zaten ben dediğimiz şey, Dilara olmaklık dediğimiz şey bir çeşit geçici bir konsept. Hatta bunun için kullandıkları bir kavram var. Maya'nın örtüsü. Maya genellikle illüzyon yaratan, bizim içerisinde bulunduğumuz materyal gerçekliğin hakikat olduğunu sanmamıza yol açan, bundan sorumlu kişiymiş gibi görünür. Ve ben Maya bir illüzyon yaratıcısıdır dediğimde, şu aralar en çok konuştuğum Hindu arkadaşım şey dedi. Bu aslında Batı'nın yaptığı yanlış ve eksik bir yorumlama, genel bir yanlış kanı. Çünkü Maya'nın kelimenin kökenine gittiğimizde, aslında işte Sanskritçe parçaladığımızda İngilizce'deki karşılığı time being. Ne demek time being? An değil mi? Şimdilik, şu anlık, şu an deneyimlemekte olduğum şey. Ve ben biraz daha yorumlayayım. Aslında bu biraz zamansallık gibi, hani dünyasallık, geçici olmaklık. Bu konsept aslında Batı felsefesinde de sıklıkla konuşulan şeylerden biri. Hatta Platon da şunu söyler: hakikat dediğimiz şey geçici olamaz, zamansal olamaz. Hakikat mutlak olarak kendisini koruyan, değişmeden kalan ebedi bir şey olmalıdır der Platon. Hemen Platon bölümlerine gidip dinleyip geri dönebilirsiniz. O yüzden zaten bu zamansal, geçici, ansal olan şeyin bir yanılsama olduğunu söyler Platon'da. Ama Hinduizm'de Maya bu andan, zamansallık, şimdilikten sorumludur dediğimizde, bunun gerçek dışı, aşağı seviyeden bir gerçeklik olduğunu, bir illüzyon olduğunu söylemek, onu reddetmek yine çok Platoncu bir bakış açısı. Şimdi olmaklık ve zamansallık, bu time being konsepti de varlığın kendisine içkin bir şey. Yani ben insan olarak yaşamı bu şekilde deneyimliyorum zaten. Zamansal olarak var oluyorum. Bu noktada dilaralık, işte sandalyelik, tekil olan, münferit olan, parça olan şeylerin bu zamansallığı, evet bir yanılsama, bir yanılsama derken bir geçicilik anlamında bir şeyden bahsediyorum. Hakikatin kendisi değil. Peki hakikatin kendisi ne ki onun farkına varacağım? Doğamın, gerçekliğimin farkına varacağım derseniz, orada bireyler, tekillikler, münferit, dilaralık, ben yok. Orada organik, ilişkisel bir bütün var. Oradaki şey bütün, varlık, her neyse bir ve bütün olan bir şey. Ve bu noktada bu Alan Watts yorumu birazdan söyleyeceğim. Alan Watts şey der, bu varlık, birlik, hakikat, truth, gerçek ne derseniz deyin, kendisini deneyimlemek istediği için farklı farklı benlikler, şeyler yaratır. İşte dilaralık, ayşelik, sandalyelik gibi başka bilinç türleri, aşağı seviyeden farklı bilinç türleri olur. Ve amaç aslında varlığın kendisini başkalıklarla birlikte deneyimlemesi der Alan Watts. Ve bu noktada benim kendimi aradığımda bulduğum şey, o kendimi tanımak, kendi doğamı anlamak dediğim şey, aslında bütünün, hakikatin bir parçası olmam. Aslında o olmam. Benim geçiciliği, yani Dilara'nın sonluluğu, ama buna rağmen Dilara'nın da aslında bir parçası olduğu, o hakikatin kendisinin gerçekliği ve kalıcılığı. Farkına varmamız gereken şey bu. Ve bu noktada kendimi bulduğumda, kendi doğamı, kendi gerçekliğimi, varlığın kendisinde gerçekte ne olduğunu anladığımda, bunu anlamaya yöneldiğimde, tam da sanatana dharma dediğim o hakikat, o hakikate dair felsefe açılmaya başlıyor. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
And every Hindu, they wants to take a bath once time in a life here. So like a bathing activities you can see in the morning.
Okay. Şu an Ganj Nehri'nin kıyısında duruyoruz ve her Hindu hayatında en az bir kez burada yıkanmak ister. Ve burada bir tören var. İnsanlar sıraya girmiş şekilde bekliyorlar. Ve suya giriyorlar. Kutsal suda yıkanıyorlar.
Burada pek çok konsept var. Sizin de bildiğiniz gibi. İşte Nirvana'dan, Samsara'dan, ölüm yaşam döngüsünden, reenkarnasyondan, bütün bu kavramlardan yeri geldiğince parça parça söz edeceğiz. Ama öncelikle şu, Sanatana'dan değil de sorumluluk olarak tercüme ettiğim, akıl, yasa, ölçü, erdem olarak tercüme edebileceğimiz Dharma kavramına odaklanırım. Dharma'nın da ne Türkçe'ye ne İngilizce'ye doğrudan bir çevirisi yok. Bu mesele de bizim için çok tanıdık. Ve ben mesela bazı tanımlar saydım değil mi? Akıl, erdem, ölçü, her şeyin yasası, yasallığını veren, her şeyin var olmasını sağlayan kaynak gibi bir şey söylediğimde Filozofi ile Felsefe Tarihi serisini izleyip bitirenler hemen bir kavramı hatırlamış olmalılar. Logos. Dharma bence eşittir logos. Bu kadar benzer iki konseptle karşılaşacağımı açıkçası ben bile düşünmüyordum. Yani evet, Batı ile Doğu arasındaki ilişkiler, farklılıklar, amaç tam da böylesi bir araştırma yapmak ama Dharma ve Logos, özellikle Logos'un kullanılış biçiminde Herakleitos'u, Stoacıları referans alıyorum. Tam olarak Dharmik dedikleri şey Hint felsefesinde. Çünkü Dharma Hindulara göre kozmosta, evrende ona yasasını veren, onu düzenleyen, ondaki yasallık değil mi? Onu var eden, onun var olmasını sağlayan şey. Ve bu öyle bir şey ki varlığın kaos değil de kozmos olmasını sağlıyor. Ya bu tam olarak Herakleitos'un dediği şey. Herakleitos demişti ki hakikat tanrı ne derseniz deyin ona ölçüyle yanan, ölçüyle sönen ateştir. Yani her şeyin kendisinde, evrenin kendisinde bir logos barındırdığını söylemişti Herakleitos. Ve eğer bir tanrıdan söz edeceksek, bu evrenin dışında onu yaratan, onu yöneten, onu gözetleyen, ona müdahale eden bir tanrı olmaktan ziyade evrenin kendisine içkin bir şeydir logos konsepti. Herakleitosçu logos sonrasında Stoacılarda da vardır. Mesela Stoacılarda da evren, kozmos, varlık kendisinde bir yasa, bir düzen taşır ve insanın da yapması gereken şey tam da bu logosa uygun olarak davranması, doğaya uygun davranması. Hem kendi doğasına hem de bir parçası olduğu doğasına uygun davranması. Aksi takdirde her şey kaos olur. Batı'daki bu konsepti alın, Hint felsefesine gelin, aynı. Dharma bağlamında aynı. Çünkü hakiki, sahici bir yaşamın mutluluğa, esenliğe, farkındalığa erişilen, aydınlanmış bir yaşamın esas amacı bu Dharma'yı bulmak, bu Dharma'nın farkına varmak ve kendi Dharma'na uygun olarak yaşamak. Çünkü her Hindu dünyadaki düzenin sürmesi için gerekli olan davranışları sürdürmek zorunda olduğunu biliyor ve bu düzenin de yasasına saygı duyuyor. Bu noktada Dharma ile birlikte üç kavram daha var. Dharma, Kama, Artha ve Moksha. Bu dört kavram aslında dört sütun gibi Hinduizm'de insan yaşamının amacını, insan yaşamının nasıl yaşanması gerektiğini açıklayan dört sütun ve her biri birbirine sıkı sıkıya ilişkili ama Dharma burada çok daha anahtar bir kavram.
Çünkü eğer siz doğanızı, erdemlerinizi ne şekilde yaşamak zorunda olduğunuzu bilmiyorsanız artada, kamada mümkün olmuyor ve en sonunda monkşa, aydınlanmaya da erişemiyorsunuz. Şimdi bu darmaya sahip olmak meselesi ve diğer konseptlerden kama ne peki, arta ne peki bunlardan da bahsedelim derseniz onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu bölüm biraz daha bilgi içerikli olacak çünkü aksi takdirde şey oluyor. Dilara'nın günlüğü tadında sürekli ilerliyor ve o zaman Varanasi'de neyin olup bittiğini anlattığımda ayakları yere basmayan bir şey oluyor. O yüzden Varanasi'deki deneyimlerimden konuşuruz zaten ama biraz felsefe. Dharma ve dharmik yaşam kişinin doğasına uygun davrandığı, erdemlerini keşfettiği ve ona göre hareket ettiği yasa demiştik. İkinci kavram kama. Kama karma değil mesela. Karma başka bir konsept. Bu işte ölümden sonra yaptığınız şeylerin tekrar tekrar sizi buluyor olması meselesinden bahsedeceğim. Varanasi'de de insanlar karmalarını temizlemeye çalışıyorlardı ki ben de birkaç bir şey denedim.
Ganj Nehri'nin kıyısındayım. Şu an sabah 6.30. Ve insanlar suya giriyorlar arınmak için. Karmalarını temizliyorlar. Mum yakıp suya bırakıyorlar. Pirinçlerle yapılan bir temizlik hareketi var. Ben de bir mum yaktım. İnandığımdan değil de buraya kadar gelmişken bir mum yakmak neden olmasın diyerek.
Kavramımız kama. K-A-M-A. Kama Sutra'dan belki hatırlarsınız. Çünkü zaten Kama Sutra'daki kama tam da bahsettiğimiz şey. Antik Hindu bir filozof var Vatsyayana. O bu Kama Sutra'yı yazıyor. Kama zevk, özlem, dilek, arzu demek. Yani bedensel olarak dünyada bedenimiz aracılığıyla var olduğumuz için ihtiyaç duyduğumuz, onlardan zevk aldığımız ama sadece zevk aldığımız ve dışladığımız şeyler değil de böyle bunu sadece çilecilik olarak düşünmeyin. Böylesi duyusallık bedensel deneyimlerden sonra onlarla birlikte eriştiğiniz bir çeşit farkındalık hali. Yani güzel bir müzik dinlemek, dans etmek, doğadaki güzeli görmek, birine aşık olmak, sarılmak. Bu tarz dünyasal deneyimler aracılığıyla varlıktaki bütünü, uyumu, ahengi fark etmek kama. Yani her ne kadar materyal olarak başlasa da en temelde aslında zihinsel bir farkındalık ve mutluluk. Arta ise tüm bu süreci, erdemlerinizi aramanızı, kendinizi gerçekleştirmenizi, kama gibi zihinsel tatminlere erişebilmeniz için gerekli olan ekonomik, maddi kaynaklar aslında. Maddi dünyada başarılı olmanız, sahip olmanız gereken araçlar. Buna ekonomik özgürlükler, finansal kaynaklar diyebilirsiniz. Güvenlik, barınma ihtiyaçları diyebilirsiniz. Arkadaşlık, aile diyebilirsiniz. Hinduizm bu açıdan çok daha gerçekçi. Hadi gideyim de her şeyi salayım, bir ormanın içerisinde aydınlanırım gibi bir yer değil. Bu konuda tartışmalı tabii ama bu da öyle yapmadı mı diyebilirsiniz. Bunu sonra tartışabiliriz. Ben şu an sadece arta konseptini anlatmak istiyorum. Çünkü her konsept de farklı geleneklerde farklı şekillerde yorumlanıyor. Kimisi daha çok kama kavramına odaklanıyor. Kimisi dharma kavramına odaklanıyor ve dharmik bir felsefe ortaya koyuyor gibi böyle başka alt mezhepler, gelenekler var. Ama Arta'nın bu aydınlanma yolculuğunuzda sizin ihtiyacınız olan maddi kaynaklar olduğunu söylemek yeterli olacak. Ve 4'te söylemiş bulundum monkşa, aydınlanmak. En basit haliyle yüksek düzey bir kavrayışa sahip olmak. Yüksek düzey kavrayış, basit bir yaşama ama esenlikle tatmin dolu bir yaşama erişme hali. Bu 4 sütun insanın yaşamında yapması, gerçekleştirmesi gereken adımlar, bu 4'ü insan yaşamının amacı ve anlamı ve bir araya geldiklerinde o sistemi, zemini kuruyorlar. Şimdi bu aydınlanma ve bu kavramlarla birlikte düşündüğümüzde yaşamın anlamı nedir? Hinduizm'de bu. İnsan hayatını nasıl yaşamalıdır? Bu ilkelere göre yaşamalıdır. Ama buradan sonra özellikle Varanasi'deki bu ölüm ve yaşam şehri dediğimde şöyle bir yere geliyoruz. Hani dedim ya Maya'nın örtüsü kalktığında Batı ezoterizminde Isis'in peçesinin kalkması deriz biz ona. Isis'in örtüsü vardır, o kalkar ve Grekçe bunun için çok güzel bir kavram var. Bayılıyorum. Bir gün bir şey üretirsem ismini bu koyacağım. Bunu burada da ilan etmiş oldum ama benden esinlenip çalıp koyarsanız kızarım. Aletheia. Aletheia, Aletheia diye yazılan kavram. Hakikatin üstündeki örtünün kaldırılması anlamına gelir. Wow! Yani muazzam bir kavram. Hatta Muğla'da Kinidos tarafında üretilen bir şarap var ve şarabın ismi Alitia. Bundan daha güzel bir detay olamaz. Çünkü şey var ya, Latince bir deyiş. In vino veritas. Hakikat şaraptadır. Şarap içtikten sonra hakikatin üstündeki perde kalkar gibi düşünmüşler. Şarap markasının ismi Alitia. Bayılıyorum bu detaya. Ve şaraba olan sevgimi de lanse etmiş oldum. Hindistan'da kimse içki içmiyor. Zorlu günler. Şimdi bu hakikatin üstündeki örtü, Maya'nın örtüsü kalktığında biz fark ediyoruz ki varlık bir organizma, oluşu içeren, değişen, dönüşen ama bir bütün ve her birimizin görünmez bağlarla birbiriyle ilişkili olduğu bir organizma. Bu organizmanın çok çok güçlü bir metaforla anlatıldığını gördüm. Bu metafor üzerine belki tek başına 6 saat boyunca yayın yapabilirim. Çünkü doğu batı ikisi demeksizin benim gördüğüm en güzel 5 metafordan biri Indira'nın ağı. Indira bir tanrı ve bu ağ metaforunda bir balıkçı ağı düşünün. Bu balıkçı ağı nedir? Düğümlerden oluşur, değil mi? Düğümler vardır. Ve o düğümler aslında benliklerimiz, ben dediğimiz bireysel bilinçlerimiz, öznel deneyimlerimiz. Ama aslında bu ağ kitlendiği her yer tek başına böyle bağımsız bir şey olmaktan ziyade o genel ağı yaratıyorlar. Ve her ağın düğümü ayna bir küre gibi düşünün, bir diğerini yansıtıyor. Sürekli olarak birbirlerini yansıtan, bu açıdan sonsuz yansımanın olduğu, iç içe geçmiş sonsuzluğun olduğu bir ağ. Şu an podcast'i durdurun, Google'a gidin, Indira'nın ağı sanat, illustration, art yazın ve bir görsel açıp bakın. Yani şey deriz ya, böyle zihin uçurucu görseller gerçekten. Ve hakikatin, varlığın, gerçekliğin böylesi bir sonsuz ilişkiler ağı, birbirini yansıtan, içeren, birbirine tekrar dönüşümü olan bir ağ olduğunu fark ettiğinizde ölüm, yaşam, bir başkasının ölümü, hayvan, nesne, doğa, sen, her şey, bütün ikilikler eriyip, dağılıp gider. Hinduizm dualist değil. Yani burada birbirinden farklı varlıklar, birbiriyle ilişkili olmayan tözler yok. Descartes'teki gibi. Burada monist bir kavrayışımız var. Latince mono, tek kavramından gelen. Yani her şey bir. Siz o birin kendisisiniz. Sen benim, ben sensin. Hayvan benim ilişki kurduğum, genel olarak o kozmik bilinç dediğimiz şeyin kendisini deneyimleme yollarından bir tanesi. Bu yüzden zaten Hinduizm'de ahimsa denilen bir kavram var. Var olan her şeye, kendine bile hoşgörüyle, özveriyle, sevgiyle yaklaşmak gerekliliği ve bu yüzden hayvan eti yenmesi hoş karşılanmıyor. Bu gittiğim Jaipur adlı şehirde mesela hukuken yasak da hayvan eti yemek. Ve genellikle işte vejeteryan, vegan bir kültür var. Bu noktadan baktığınızda ikilikler, şimdilik içerisinde gördüğümüz işte ben olmaklık, sen olmaklık, ölmek, doğmak gibi konseptler tamamen geçici şeyler, hakikatin kendisi değiller. Ve bu yüzden Hindulara göre ölüm ve yaşam aslında o ebedi oluşun, o olayın, hareketin iki farklı anı aslında, iki farklı durumu. Doğum da, ölüm de sadece genel geçer olan o varlığın anları. Ve bu açıdan baktığınızda ölüm kutlanacak bir şey. Bu yüzden Varanasi'de ben insanların sabahları, böyle gün doğumunda sabah 6.30'da bir tekneyle Ganj Nehri üzerinde tur yaptık. İnsanların krematoryumlarda, açık hava krematoryumlarında ölülerini yaktıklarını izledim uzaktan tekneden. Ve o sahnede gördüğüm şey şuydu. Normal bir şekilde sanki ekmek pişirir gibi, sanki yumurta alır gibi ölüleri sevdiklerini getiriyorlar, bezlere sarıyorlar ve yakıyorlar ve başında dans ediyorlar, başında kahkaha atıyorlar. Çünkü o ölme anı yaşama dair bir şey, yaşama içkin bir şey ölüm. Ölüm yaşamın sonu değil, dışladığımız, görmezden geldiğimiz bir kayıp değil. Ölüm yaşamın ta kendisi aslında.
Şu an nehrin kıyısındayız ve insanlar sandalyelere oturmuşlar. Bir kısmı izliyorlar. Ben de tepede bir sandalyede oturuyorum. Kayıklara biniyorlar. Nirvana'ya ulaştığını düşünen insanlar. Ve o kadar o kadar o kadar farklı ki her şey, böyle rehberime de direkt şey dedim. Ya şu an nedenini bilmiyorum ama biraz duygusal hissediyorum dedim. Uzay zaman bükülmesi gibi çünkü. Yani dünya dediğim yer tamamen bambaşka bir yer ve böyle çok şaşkınım ve biraz gözlerim doldu ama nedenini tarif edemem. Sadece şaşkınım. Ve bambaşka bir dünya burası. Burası gerçekten bambaşka bir dünya.
Bu noktada Hinduların ölüm ve yaşamla kurmuş olduğu ilişkilenme biçimi ve onların birbirine olan dönüşü, o döngüselliği fikri çok etkileyiciydi. Varanasi ölümün şehri dediğimde rehberim düzeltti. Hayır, Varanasi yaşamın şehri. Çünkü ölüm yaşamın sadece bir anı. Bu yüzden insanlar Varanasi'ye geliyorlar ve ölümü bekliyorlar. Varanasi o kadar eski bir şehir ki insanlıktan dahi eskidir denir. Yani oradaki yaşam, kültü, insanların pratikleri oldukça eski. İnsanlığa dair bulabileceğimiz en eski kalıntıların olduğu yerlerden bir tanesi. Ve Hindular Varanasi'de ölürlerse temiz bir karmayla ölüm yaşam döngüsünden, bu reenkarnasyondan kurtulabileceklerini, tekrar dünyaya gelmek yerine sonsuz olana katılacaklarını ve sonsuz olarak var olmaya devam edeceklerine inanıyorlar.
Şimdi birazdan tören başlayacak.
İnsanların Varanasi'ye geldiğini, oradaki ölüm kamplarında, ölüm otellerinde ölümü beklediklerini gördüm. Ya da orada ölmüyorlarsa bile en azından orada yakılmak ve o küllerin işte Ganj nehrine atılması türden pratiklerle insan olarak dünyaya gelme, ölme, tekrar gelme dediğimiz bu reenkarnasyon dediğimiz döngüsellikten kurtulabileceklerini, doğrudan sonsuza katılabileceklerini düşünüyorlar. Ve bu yüzden işte Ganj Nehri'nin de kıyısında olduğu için Varanasi, yine Hindular bu Ganj Nehri'nde yıkanıyorlar, bu suya giriyorlar, bu suyu içiyorlar. Çünkü Ganj Nehri onlar için kutsal, hayat veren bir nehir. Ve bu şekilde hem Ganj Nehri'nde yapılan seremonilerle hem de bu Ganj Nehri'nin kıyısındaki ölülerin yakılma törenleriyle birlikte karmalarını, yani o hayatta yapmış oldukları iyi kötü bütün davranışlarını temizleyebileceklerini ve ölüm yaşam döngüsünden sıyrılabileceklerine inanıyorlar. Hinduizm'de tabii ki asıl mesele sadece Varanasi adlı şehre gelmek ve burada ölmek değil. Ne demiştim? Hinduizm aslında yaşama dair, yaşam felsefesine dair bir takım hem öğretiler hem de pratikler içeriyor ve çok daha fazla pratik bir tarz. Burada yoga gibi, meditasyon gibi farklı teknikler var, tantrik teknikler var ve siz bunları pratik ederek an be an kendinize odaklanarak kendinizi, kendi özsel doğanızı bilmek yoluyla aydınlanmaya doğru gidiyorsunuz. Söylenecek çok şey var, yani Hindu kozmolojisi, evrenin nasıl var olduğu, neden var olduğu, tanrıların ne olduğu gibi. Ama Varanasi'den bahsettiğimiz bu bölümde üç önemli tanrıdan da söz etmemiz lazım. Çünkü bu üç büyük tanrıdan bir tanesi Varanasi şehrinin sembolü. Üç tanrı dedim. Brahma, Vishnu ve Shiva.
See, generator is a Brahma.
Okay, operator is
a Vishnu.
And
the destroyer is a Shiva.
Shiva. And we are in the Shiva city, right?
Aslında bakarsanız Hinduizm'de binlerce tanrı var. Müzik tanrısı dahi var. Savaş tanrısı var. Şans tanrısı var. Her şey tanrısı var. Ama Brahma, Vishnu ve Shiva en önemli tanrılar. Ve bu tanrılardan hangisinin daha önde olduğuna göre aslında Hinduizm'de mezhepler var. Bazıları için Shiva daha önemli bir tanrı gibi. Bazıları için Vishnu.
Az önce rehber şey dedi. Sonuçta herkes bir tanrının peşinden gidiyor. Ve Yahudilikteki, Hristiyanlıktaki ve İslam'daki aynı şey gibi değil mi? Ben zaten onların arasındaki farkı anlayamıyorum dedi mesela. Bu enteresan geldi. Bir Hindu'nun böyle düşünüyor olması dışarıdan bakıldığında, ki öyle, aynı Allah sonuçta. Sadece mesajı taşıyanlar ve mesajın içeriğinde belki de zamansal farklılıklar var.
Brahma, evrenin yaratıcısı, yaratıcı tanrı. Vishnu, evreni dengede ve harmoni içerisinde tutan düzenleyici, sürdürücü tanrı. Shiva ise yıkımın ve yaratımın tanrısı. Doğal olarak ölüm, yaratım gibi de düşünebilirsiniz bunu. Aynı zamanda bunu sadece insan hayatının ölümü ve yaratımı gibi düşünmeyin. Çünkü yine Alan Watts'tan alıntılıyorum. Hinduizme göre evren 4 milyon senede bir yok oluyor ve tekrar yaratılıyor. Yani varlık kendisi içerisinde döngüsel bir zamana sahip. Doğal olarak Shiva yıkımın ve aynı zamanda yaratımın tanrısı. Varanasi de Shiva'nın şehri diye düşünülüyor. Yani oradaki baskın tanrı Shiva, ölümün ve yaşamın şehrinin olması da bu açıdan anlamlı. Dediğim gibi burada hem insanın ölümü ve tekrar doğumu meselesi var, hem de evrenin, bütün varlığın kozmik sahnede bir yıkım ve yaratımın birbirini izlediğini, döngüsel bir zaman kavrayışını görüyoruz. O kadar çok felsefe yapmak istediğim şey var ki, mesela şey dedim ya, döngüsel bir zaman kavrayışı var. Bu kendi başına bir podcast konusu olur. Çünkü bizim maya dediğimiz, şimdilik an dediğimiz şey lineer aslında, değil mi? Lineer bir şekilde ilerliyor. Ve biz zannediyoruz ki her şey lineer. Ama ne demiştik? Bu insanın bedenli dünyasal yaşantısında sahip olduğu duyusallık kapasitesi. Bu varlığın kendisine ilişkin bir şey değil. İnsanın duyusallığının sınırlılığı ve o noktada algıladığı şey. Lineer, çizgisel ilerleyen zaman. Oysa varlık kendisinde döngüsel bir zamana sahip. Bu kendi başına üzerine saatlerce konuşacağımız bir konu. Gerçi her şey öyle. Ufak ufak başlamış olduk diyelim ha. Varanasi'deki deneyimim bu felsefeyi düşündüğümde bile çok çok sarsıcı bir deneyimdi. Yani yıkıldım.
Bir haftadır Hindistan'dayım ve ilk kez sanırım şunu söyleyeceğim. Yani bu kadarını bilseydim belki de gelmezdim. Çünkü anlatamayacağım, beni sarsan, yani gerçekten nereden başlayacağım bilmiyorum. Otele döndüm, duş aldım. Her şeyi baştan anlatacağım. Duş aldım ve böyle bayağı uzun bir süre... Duş aldım kaynar suyla. Zaten suya da çok güvenemiyorsunuz ve bu yüzden işte duştayken ağzınızı açmamanız gerekiyor falan. Kıyafetlerimin hepsini, dışarıdaki kıyafetlerin hepsini kolonyaladım, bir şeyler yaptım. Ekipmanlarımın hepsini Türkiye'den getirdiğim Domestos'un spreyiyle yıkadım. Ama böyle midemdeki garip hissiyatı kaldıramıyorum. Çünkü bugün sabah ölülerin yakıldığı bir kısım var. Krematoryum gibi düşünebilirsiniz ama açık hava, kocaman ve çok düzenli bir ritüelmiş gibi düşünmemeniz lazım bunu. Bir bölge ve Ganj Nehri'nin kıyısında kademe kademe merdivenler, katlar var ve oradaki insanlar kast sınıfının en altındaki seviyedekiler. Onlara untouchable yani deniyor. Yani dokunmamanız gereken insanlar, dokunamayacağınız insanlar onlar. Çünkü en pis işleri yapıyorlar ve bu kast sisteminin en alt seviyesindeki insanların yakıldığı bir bölüm var. Ve orada böyle bir mezba gibi bedenler, etrafında insanlar dans ediyorlar, bağırıyorlar ama böyle bir kutlama festival havasında gibi değil. Yani ölümü onurlandırmak gibi bir şey değil. Böyle ciddi manada insan bedenlerinden olan bir pazar, etrafında insanlar, dışkılar, her yani Ganj Nehri'nin içinde böyle yüzen yakılmaya uygun olmayan 5 farklı grup var. Onların cesetleri ve bir yerden kül çıkıyor, bir yerde bir hayvan var ve onun pisliği var. Böyle tam bir keşmekeş, delilercesine kalabalık ve ses ve bunu zaten bekliyordum, yani bunu bekliyordum gerçekten. Ama Agori denen bir grup var, bir kabile gibi ya da bir seviye gibi, işte sadgurular var, farklı farklı böyle kategoriler var ya, babalar var,
agoriler var ve agoriler yakılan, yeni yanmış bedeni yiyorlar. Ve çok nadiren görülüyormuş. Agoriler çok nadiren cesetlerin yanına geliyormuş. Benim şansım sanırım. Çok çok enteresandı. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum Varanasi hakkında. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü gözümün önünden gitmiyor ve böyle öğleden sonra 4 gibi falan otele geldim ve bir daha çıkmak istemiyorum dedim. Yarın Bombay'a doğru gideceğim. Uçağım var ve dışarısı devasa bir kaos ama sadece gürültü ve kalabalık kaosu değil. İnsanlar, farklı gruptaki insanlar, çıplak ayaklılar, her şey çok farklı ve burası kesinlikle içinde yaşadığım 2023'teki dünya olamaz. Bilmiyorum ama bu kadar garip olduğunu bilseydim ya da buna maruz kalacağımı bilseydim belki de Varanasi'ye hiç gelmezdim. Çünkü sonrasında eve geldiğimde acaba hani ben mi çok etkilendim alışık olmadığım için diye baktım falan ama herkes hayatlarındaki en enteresan deneyim olduğunu, işte dünyadaki en zor yer olduğunu falan söylemiş. Gerçekten öyle. Hindistan hakkında ne bekliyorsam çok çok iyi hayal etmişim. Yani Varanasi kısmında özellikle. Ertesi gün toparlanamadığımı fark ettim. Kendime gelemediğimi fark ettim. Varanasi'den artık ayrılmam gerekiyordu. Eşyalarımı topladım. 1700 kilometre uzaklıktaki Mumbai şehrine gittim. Çünkü orada bildiğim, güvendiğim bir markanın başka bir şubesi vardı. Ve doğum günümde geliyordu. Bombay'a gittim. Hiçbir şey yapmadım 3 gün boyunca. Hatta dışarı çıkıp Bombay'i gezmedim bile. Dürüst olmak gerekirse hayatımda ilk kez bir şehre gidip orayı hiç gezmedim. Ve iyiyim. Belki de bunu söylemem gerekiyor. İyiyim ve giderek iyi oluyorum. Çünkü artık alışıyorum, tanıdıklaşıyor, iyi ilişkiler kuruyorum. Kendimi güvende, kendimi kendimde, kendimi üretimde, keşifte hissediyorum ve bu kulağa çok bencil gelebilir ama biraz bencil olmak gerekiyor sanırım böylesi yolculuklarda. Kendinizde, kendi anınızda ve o anda, o şeyde, o ortamda olmalısınız. Yalnız gezgin olmanın en güzel yanlarından biri bu. Dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey yaşanmıyor. Sürekli bütün vaktimi tek başıma geçirmiyorum. Sürekli iletişim ve keşif halindeyim ama %100 ne yapıyorsam onu yapıyorum sanırım. İş yaptığım anlar dışında ve bu bana çok iyi hissettiriyor. Çünkü sürekli bir deneyimleme, öğrenme hali, üretme, kayıt etme, yazma hali. Muhtemelen ileride böyle 50'lerime, 60'larıma geldiğimde çocuklarıma, torunlarıma diyeceğim ki hayatımın en güzel günlerini yaşıyordum diyeceğim günler içerisindeyim. Bu ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir şans. Gerçekten minnetle doluyum. Bu bölümü burada kapatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde size Auroville, Ütopya'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Hinduizm, Hindistan'daki spiritualizm, aslında Hindistan dediğimizde akla gelen ilk şeyin spiritual bir konsept olması. Mesela Amerika'da kapitalizm dersiniz belki, değil mi? Fransa'da aşk, tutku, sanat, yemek dersiniz. Ama Hindistan dediğimizde aklımıza ilk gelen şey spiritualizm. Buranın geleceğin dünyası olduğunu düşünen bir bakış açısı var. Çünkü geleceğin dünyasının ihtiyacı olan şeyin birlik, beraberlik, ekolojik bir tarz olduğunu düşünüyorlar. Ve bir şehir deneme projesi var, Auroville. Gelecek bölümde size Auroville'den bahsedeceğim. Teşekkür ederim bu yolculukta bana kendimi hiçbir zaman yalnız hissettirmediğiniz için. Var olun.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.